Kıymetli dinleyenlerimiz, yayın danışmanımız Ahmet Taş Getiren Bey'in muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile yapmış olduğu mülakatın 6. bölümünü istifadenize sunuyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile sohbetlerimize devam ediyoruz. Efkar-ı Umumiye'nin gündemindeki en tartışılan meseleleri konuşuyoruz. Onlara ilişkin Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin değerlendirmelerini alıyoruz. Tasavvuf üzerine geniş geniş konuştuk. Tasavvufla bağlantılı meseleler üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Bugün inşallah imam, mürşit gibi İslam kültürünün çok temel mefhumları üzerinde, onların farklı değerlendirilmeleri, zaman zaman istismarları üzerinde konuşalım istiyoruz. Efendim hoş geldiniz.
Teşekkür ederiz.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah. Şükürler olsun.
Allah afiyetler versin.
Amin, amin.
Cümlemize. Efendim, imam üzerinde duralım bugün diye düşünüyorum. İmam da malumlarınız İslam kültürünün, medeniyetinin en önemli mefhumlarından, kelimelerinden birisi. Kur'an mefhumlarından birisi. Nasıl bakmalı? İmam nasıl bir çerçeveye oturuyor Kur'an'da
efendim,
bizim
bugün,
kültürümüzde?
Evet efendim, bugün maalesef bu kelime, bu mefhum maalesef çok yıpratıldı. Halbuki başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere onun izinden giden toplumları istikamet veren salih müminlerin vasfını ifade eder.
İmamet.
İmamet. Haliyle, kâli davranışlarıyla daima hakkı, hayrı, hidayet yolunu gösteren örnek insanları ifade eder. Bu meyanda Peygamber Efendimiz en büyük imam. Evet. Peygamberlerin imamı. İmam-ül Haremeyn, Mekke Medine'nin imamı. Velhâsıl da Efendimiz'in birçok vasıfları bu mefhumla zikredilir. Cenâb-ı Hak bizlere de وَجَانَا لِلْمُتَّقِنِ اِمَامًا takvada imam olmamız, önder olmamız. Yani hem takva sahibi olacağız, o takva sahibi de kâfi değil, içtimalleşeceğiz.
Evet.
Ve takvada da o içtimalleşme neticesinde bir önder olacağız. Yani topluma bir rehber olacağız. Hem takva sahibi olmak, hem imam olmak, yani örnek teşkil edecek, İslam şahsiyeti, İslam karakterini sergilememiz arzu ediliyor. Aziz İmam Hüdayi Hazretleri de inşa etti camisine, oranın imam tayini için iki hususiyet istiyor. Esta ve erşad şart. Hem kendi
ne
çok
demek efendim?
Salih olacak.
Evet.
Salih de daha ötede dereceleri olacak. Aynı zamanda erşad olacak. Yani müsterşide irşad olacak. Yani irşad bekleyenlere irşad etmiş olacak.
Fakat İki vasfı şart görüyor.
Evet.
Evet.
Fakat bu maalesef bu bahsettiğimiz gibi yıpratıla yıpratına geliyor bu kelime, bu mefhum. Mesela biz İmam Hatip'e giderken yaşlı insanlar sorarlardı, oğlum nereye gidiyorsun derlerdi. Biz İmam Hatip'e gidiyoruz efendim deyince, oğlum imam mı olacaksın, cenazemi yıkayacaksın. Daima maalesef bu mefhum küçültüle küçe gelmiştir. Bugün de maalesef daha öteye gitmiştir.
Neden böyle bir şey oluyor efendim? Yani bu imam kelimesinin küçültülmesinin altında ne var?
Efendim tabii bu asli manasından çıkarılıyor. İmam kelime dindar halk nezdindeki değerinden istifade edebilmek için, yani halkın daha fazla itaatini sağlayabilmek maksadıyla bu sıfat ona layık olmayanlar tarafından da kullanıldı maalesef. Bu ise istismarın ta kendisidir. Tabi bundan imam mefhumu da zarar gördü. İnsanların dine ve dini müessesine bakış tarzı değişmiş oldu. Mesela kötü emelleri istismar edenler yüzünden bugün imam denince, cemaat denince kimi insanlar ya bırak şu imamı ve cemaate, işte gördük onları. Bu imam değil mi? Cemaat değil mi? Bu da seni yarın kandıracak. evet. gibi maalesef bugün ne yapacağı belli olmaz bu kişilerin. Yani bu kelimelerin istismarı, o kelimenin müsbet manasına sadakat gösterenleri de şüpheye düşürmüş durumdadır. Yani yanlış bir yanlış, bir doğruyu da götürüyor.
Evet. İmametin istismarından bahsediyoruz efendim.
Evet.
Nasıl bir istismar gerçekleşiyor? Yani evet, toplum nezdinde, cami cemaati nezdinde imam, yani işte ne bileyim falanca kuruluşun imamı.
Evet.
Vesaire gibi bir takım kullanımlar var.
Tabii bu halk nezdinde bir itibar kazansın diye bu sıfat evet. veriliyor. Yani bu sıfat en başta Peygamber Efendimiz sıfatı.
Evet.
Müsterşidi irşad edenleri, yani evet. irşad bekleyenleri irşad edenlerin sıfatı.
Evet.
Salih kimselerin sıfatı. Maalesef bu bir istismar olarak bunun halk üzerinde tesirini arttırmak için başkan demiyorlar. Diğer başka bir kelime kullanmıyorlar.
Evet.
Dini bir araya bir motif sokuyorlar. İmam
bir
diyorlar.
Bir de bu imamla bağlantılı Şia'da malumunuz imam konusu önem atfedilir ve masum imam diye bir kavramdan söz edilir. Yani orada imamet bir tür evet. peygamber masumiyetini adeta taşıyan bir kişi gibi kabul edilir. Böyle bir şey mümkün mü efendim? Yani
efendim bu tabii evet. buyurduğunuz Şialar da var. Evet. 12 imam var.
Evet.
Diğer bazı Şia gruplarında bu daha da az oluyor. 6 imam vesaire olmuş oluyor. Fakat bu Ehl-i Sünnet vel Cemaat böyle bir masum imam yalnız Resulullah Efendimiz. Resulullah Efendimizin dışında masum imam Ehl-i Sünnet vel Cemaat kabul etmiyor. Cenab-ı Hak peygamberleri bile zelle işletiyor. Bu zelle gayri iradi bir hata almış oluyor. Bundan da maksat Allah-u Alem, Hristiyanlarda olduğu gibi bir peygamberi bir ilah dereceye çıkartmamak.
Evet.
Onun için bizim akidemizde yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemimiz imamdır. Yine Cenab-ı Hak Efendimiz'e de zelleyi işletmiştir.
Abi
bir, öyle bir sıfat verilmemesi için. Fakat teyidi ilahiyle düzeltilmiştir.
Evet. Yani Abese ve Tevella
evet,
suresi.
Evet, olduğu gibi. Hatta Efendimiz yarın gelin söyleyeyim buyurdu. 15 gün vahiy inmedi.
İnşallah demesi gerekiyor.
İnşallah demediği için. Tabii bu bir nokta bizlere bir irşat. Her şeyde inşallah Allah dilerse olur.
Evet.
Allah dilemesi olmaz. Yani burada da gayri iradi hata. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'i bu lafzı unutturuyor.
Evet.
Yarın inşallah söyleyeyim. İnşallah unutturuyor. Ki bu bize de bir ders olacak. Hem Efendimiz'in bu bir beşeri sıfat olduğunu,
evet.
hem de bize de istikbale matuf bir şey arzu ederken mutlaka inşallah diyeceğiz.
Evet. Efendim acaba masumiyet izafesi, yani imamlara,
evet.
onun altındaki sebepler üzerine ne söylenebilir?
Bu Şia imamlarının.
Şia imamlarının işte masumiyet, yani herhangi bir insana masumiyet ya da Şia'nın kendi işte imam kabul ettiği insanlara masumiyet izafesinin altında.
Tabii siyasi sebep var. Bu Emeviler zamanında bu akraba asabiyete evet. çok gelilmişti. Ve bu gerginlik neticesinde bunu siyasete soktular. Ehl-i Sünnet'ten ayrılmak üzere. Bu şeylere hakikaten bu imamlar çok fazilet sahibi imamlardır. Şia imamları da bu Ehl-i Beyt imamlarıdır. Fakat tabii bunlara bir masumiyet izafe edilemez. Cenab-ı Peygamberlere dahi bir zelle işlettiğine göre peygamber olmayanların hata işlemesi tabidir. Fakat bir hususiyet vardır evliya Allah'ta. Onlar hemen istiğfar ederlerdi.
Evet.
Hatta Rabbimiz de onu hatırlatıyor. Mesela izaca Resulullah vel feth ve reytenatu hulun fi dinillah ifaca. Bir büyük bir zafer. Fevşeç İslam'da görürsün buyuruyor Cenab-ı Hak. Hemen onu kendine izafe etmeyeceksin. Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu. Rabbini hamd ile tesbih edeceksin. Bir de birçok yanlışın olmasına rağmen Cenab-ı Hakk'ın böyle lütufta bulunması için de istiğfar edeceksin.
Evet. Yani Ehl-i Beyt imamlarının kendilerine herhalde masumiyet izafesi yoktur.
Yok,
kendilerinde yoktur.
Yok, yani. öyle bir nakil yok. Genel evet. bir nakil yok öyle.
Daha sonraki
daha şey... sonra siyasi sebeple.
Evet.
Bazen bu muhabbetin sevginin bir taşkınlık dolayısıyla.
Evet.
Sevginin bir taşkınlık dolayısıyla maalesef böyle bir sıfatlar takılıyor.
Evet. Ya bu mesela, masumiyet efendim hata işlememe, değil mi efendim?
Tabii tabii.
Hata
günahsız işlememe, olma.
Günahsız olma.
Günahsız olma.
Hata, layuhti. Hatadan evet, layuhti, hata.
Hatadan masum olma.
Evet.
Bu mümkün değil çünkü
hiçbir insan için.
Hiçbir insan için zaten bu mümkün değil. Evet. Bir defa Cenab-ı Hak verdiğimiz nimetleri şükredemezsiniz buyuruyor. Evet. Sayamazsınız buyuruyor. Verdiğim nimetleri sayamazsınız buyuruyor. Şimdi sayamadığına göre, kul bu verdiği nimetleri sayamadığına göre, idrak çok ötesinde olduğu için Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu nimetler kadar gafletimize de, o gaflet de bir hata oluyor, gafletimize de istiğfar etmek zaruri.
Evet, evet.
Yani bir insan gafletten müstani değildir. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem benim bildiğimi bilseydiniz, yemezdiniz, içmezdiniz, sahralara düşerdiniz buyuruluyor.
Evet. Efendim şimdi hem camilerimizde imamlar var.
Evet.
Yani resmen imam diye vasıflandırılan, görevlendirilen evet. insanlar var. Bir de bir İslami topluluğun önderi manasında
evet.
imamlar var. Onun önünde bulunan, rehberlik eden insanlar manasında imamlar var. Ya bunlar da olması gereken vasıflar üzerine neler söylenebilir?
Şimdi Ahmet abi burada takva buyuruluyor. 258 yerde Kur'an-ı Kerim'e takva buyuruluyor.
Evet.
Cenab-ı Hak müttaki olmamızı istiyor. Cenab-ı Hak fettukullah ve yuallimukullah buyuruyor. Takva sahibi olun ki Allah istikametlendi, Allah öğretiyor buyuruluyor.
Evet.
Velhasıl bu imam olsun veyahut da bir manevi grubun başında olsun bu kişinin takvaya çok dikkat etmeleri lazım. Ve örnek olmaları lazım. Mesela Ebu Hanife Hazretleri ufak bir necaset damlamıştı üstüne. Onu uzun zaman çıkarmaya çalıştı. Bir kişi dedi ki, ya imam dedi, siz de şu kadar iştahınıza müsaade ettiniz dedi. Fakat kendiniz ufacık bir şeyin, bir lekenin bulunmasını istemiyorsunuz dedi. İmam-ı Azam Hazreti buyurdu ki, benim dedi ümmetin ummini olmam lazım dedi. Bu dedi takvadır dedi.
Evet.
Fakat benim vereceğim dedi. Sede ruhsattır buyurdu.
Fetvadır,
ruhsattır buyurdu. Çünkü daima Resulullah Efendimiz kolaylaştırın buyuruyor.
Evet.
Fakat kendisi takva üzere.
Evet.
Yine buna benzer birkaç hadise daha var. Mesela İmam Rabbani Hazretleri'nde bir şey var. Bugün diyor sağ ayağımla tuvalete girdim diyor.
Evet.
Sol ayakla malum girilir.
Evet.
O gün diyor ruhaniyetim kayboldu diyor. Yine bir talebesine bana oğlum diyor karanfil getir diyor. 6 tane getiriyor. Oğlum diyor Allah tektir, teki sever diyor. Tek getirseydin ya diyor. Şimdi buraya baktığımız zaman yani bunların ölçüleri kuyumcu terazisi gibi.
Evet.
Ya tabii kuyumcu terazi bir tır tartılmaz.
Evet.
Fakat halkın da şey ölçüsü demircinin ölçüsüdür.
Evet. Yani o böyle önde bulunan insanlar çok daha titiz olacak.
Titiz ve rakik olacak
rakik,
ki
evet.
onu ümmet numune olarak alacak. Ve cennetli müttakî imamı.
Biraz efendim bu takvayı açar mısınız? Yani takva nedir ki bu kadar? Yani nasıl bir hassasiyet anlamına geliyor takva? Yani efendim, nasıl bir Allah ile ilişkiyi hangi çerçeveye oturtuyor takva?
Efendim Cenab-ı Hak Nisa suresi 80. ayetinde "Men yudîr rasûle fakat etâ Allah" buyuruyor.
Evet.
Yani Allah Resulüne itaat Allah'a itaattir buyuruluyor. Onun için Eshab-ı Kiram da mazeri vahşi insanlar iken İslam'da şereflerinden sonra bütün o Efendimiz'in hassasiyetini almaya gayret etmişlerdir. Eğer takvayı bir tarif olarak
evet.
etmek icap ederse nefsani arzuları bertaraf etme, ruhani istidatları inkişaf ettirme, kendisini insanın ilahi kameranın altında olduğunu, ilahi müşahedenin altında olduğunu, kalpte idrak ve şuur haline gelmesi.
Evet.
Zira ayet-i kerimede ve hüve mehküm eyne mehkündüm. Nereye gitseniz Allah sizinle beraber. Yani imandan ihsana doğru mesafe alması zaruri.
Evet. Yani bir imam da önder de böyle bir hassasiyet olacak.
Çok efendim.
Ve hüve mehküm eyne mehküntüm hassasiyeti.
Şimdi mesela bizim bir salih bir büyüğümüz vefat etmişti, Hüseyin Efendi diye. O yatarken bile ayağını uzatmazmış. Ayağını kıvırarak yatarmış.
Evet.
Kendisini yıkayan kardeşimiz dediler ki, yıkarken dediler, ayağını açamadık dediler.
Allah Allah.
Yani bunlar bir manevi hassasiyet. yani daima Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bulunduğunu idrak halinde olabilmesi. Hatta kalbinin o şekilde ve nahnu akrubu ileyhi min hablil verid buyuruluyor. Cenab-ı Hak şah damından daha yakın olduğunu bildiriyor. Yani içindeki duyguları bir kişi biliyor, bir de Cenab-ı Hak biliyor. Evet. Yanındakiler bilmiyor, kimse de bilmiyor. Çok bir hassasiyet.
Duygulara bile hakim olmak.
Mesela Sırrı Sakati Hazretleri, Müslümanın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir hadis-i şerifini okuturken, bir talebesi geliyor, üstad diyor, mahalle yandı diyor. Yalnız senin ev kurtuldu diyor. Sırrı Sakati Hazretleri elhamdülillah diyor. 30 sene sonra ben de o anımın tövbesi içindeyim. O gün kendimi düşündüm. Evi yananları düşünemedim. 30 senedir bunu istiğfar içindeyim buyuruyor.
Ya o inceliği bir an olsun böyle ya, hani evet. Refleks deniyor efendim. Yani o refleks halinde bile demek ki dikkatli olmak gerekiyor.
Çok. Mesela misaller çok. Mesela Beyazıt Bistami Hazretleri'nde bir zuhurat oluyor. Zamanın velisi kimdir? Kutbu kimdir diye. Bir demirci. Gidiyor bakıyor, dükkanı buluyor, demir dövüyor. Demiri kızdırmış, bir tarafını dövüyor, şekillendirecek, bir tarafını ağlıyor. Beyazıt Bistami soruyor, niye ağlıyorsun, diyor, nedir derdin diyor. O da diyor ki, benim derdimden daha büyük acaba bir dert var mı diyor. Nedir derdin diyor. Ümmet-i Muhammed'in kıyamet günü hali ne olacak diyor. Peki diyor, niye bu kadar alaka gösteriyorsun? Diyor ki, benim diyor fıtratım diyor, mâ-i merhametle yoğrulmuştur diyor. Bir mümin diyor, cefa çekerken diyor, ben diyor huzur bulamam buyuruyor. Bu tabloya baktığımız zaman sallallahu aleyhi ve sellem efendi buyuruyor ki, ben diyor İsrafil'in suru üfürünceye kadar ümmet ümmeti diyeceğim buyuruyor. Güzel ameller gelir, şükrederim diyor, hamd ederim diyor. Kötü ameller gelir, üzülürüm diyor, istiğfar ederim buyuruyor. Anladım ki diyor Beyazıt Bistami, demek ki diyor bu diyor nefsi nefsi diyenlerin işi değil, merhale alabilmek, ümmeti ümmeti diyenlerin işidir. İşte zaman, bir imam,
evet,
numune bir imam. Davut Hayy Hazretleri de öyle, geçen sohbetlerde bahsetmiştim. Gelen bir et yemeği, yetimler varken yemiyor.
Evet.
Biz yersek diyor dışarı çıkacak, yetimler yerse arş-ı âlâ çıkacak. Demek ki kalp nasıl bir rikkat halinde olacak? Bunu Eshab-ı Kiram'da çeşit çeşit görüyoruz.
Evet, önde bulunan insan demek ki milletin derdi, ümmetin derdi, cemaatin derdi değil mi efendim?
Yani? Efendim daima cemaat fotoğraf çeker.
Evet.
Halim fotoğrafını çeker. Oturması, kalkması, konuşması, adabı, edebi tabir caizse de aman fotoğraf çeker. Bunu öndeki de farkında değildir. Fakat öndeki de bu hususta titiz olduğu zaman o öndekine ittiba artıyor. Alaka artıyor, muhabbet artıyor.
Bu imameti mesela bir cami imameti olarak düşündüğümüzde mesela ilim vasfı yeterli midir öndeki insan için? Takva ile ilim arasında nasıl bir efendim, alakadan söz edilebilir?
Mezci olması lazım.
Evet.
Zira Cenab-ı Hak Fatır Suresi'nde alimler Allah'tan ittika eder buyuruyor. Demek ki takva zaruri. Takvasız ise Cuma Suresi'nde kitap yüklü merkepler gibidir buyuruyor.
Evet.
İlim var. Fakat o ilmi şuur haline gelmemiş, yaşayış haline gelmemiş.
Hayata yansımamış.
Hayata yansımamış.
Evet.
Şeyde kalmış, teybin bantında kalmış bir nevi.
Evet. Bu Allah dostları efendim, yani Bayezid-i Bestami'den, zaman zaman Şah Nakşibend'den, İmam Rabbani'den örnekler veriyorsunuz. Bu mesela Allah'ın mahlukatıyla dertlenme konusunda. Yani o farklı bir terbiye değil mi efendim yani? Evet.
Şimdi insan bir düşündüğü zaman yani o mahlukat niye yaratıldı?
Evet.
Yılan, akrep niye yaratıldı? Koyun vesaire, büyükbaş vesaire niye yaratıldı? Bülbül ve kuşlar niye yaratıldı? Çiçekler niye yaratıldı? Hepsi insan için.
Evet.
Diğer galaksilerde, diğer yıldızlarda bu mahlukat yok. Demek ki kul el-musavvir, el-bari sıfatından sıfatıyla derinleşecek, ufku artacak. Aman ya Rabbi diyecek. Her biri, hiçbiri birbirine benzemiyor. Hepsinin yaratılışı ayrı. Bir örneği yokken yaratıldı. Hepsi insanın istifadesinde. O zaman ne olacak? Halik'ın nazarı mahlukata bakış tarzı olacak. Efendimiz buyuruyor, yılanı bile sana saldıran bir yılan bir vuruşta öldür diyor. Hayvana eziyet etme diyor. bir kurban kesilir.
Yılana bile işkence.
Yılana bile. Yılana bile zulüm yok. Evet. Çünkü onun yılanın yılan olmak durumu kendi hadisesi değil. İlahi takdir öyle. Mesela Efendimiz bir koyun kesen birisini görüyor. Hayvanın önüne bıçağını bile eğiliyor. Kaç sefer bu hayvanı öldürüyorsun diyor. Arkada bileylesen olmaz mı buyuruyor. Hep bunlar yani bir Müslüman hassasiyet. Saymakla bitiremeyiz bunu.
Evet.
Velhasıl bu imamlık zor bir iştir.
Bir de belki imametle birlikte efendim yani sonuçta bir itibar, güç de ifade ediyor imamet değil mi efendim?
Evet, tabii,
yani bir
tabii.
güç tesiri de var. Mesela devlet başkanına da zaman zaman imam deniyor ya da bir toplumun önündeki insan. O gücün kullanımı konusunda da bir hassasiyet gerekir mi efendim?
Çok efendim, çok. Evet. Bir başka yerden gireyim sorunuza. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki insanları düzeltmek için baştan kendinizi düzeltin buyuruyor.
Evet.
Bu çok mühim bir unsur. Bir kişi geliyor, ya halife diyor, birisinden bahsediyor. Bu zat diyor, gündüzleri diyor, oruçludur, geceleri de kaimdir, ibadetlidir diyor. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh sana 3 tane soru soracağım diyor. Bununla sen komşuluk yaptın mı diyor.
Evet.
Bununla sen diyor, ticaret yaptın mı diyor, bir şey alışveriş yaptın mı diyor. Bir yolculuk yaptın mı diyor. Yani şunu soruyor Hazreti Ömer, nefsin zorlandığı zamanlarda tavrı nasıldı?
Evet, evet.
Bilmiyorum diye sen tanımıyorsun o zaman diyor. Yani din bir bütündür.
Nefsin zorlandığı zamanlar.
Nefsin zorlandığı zamanlar.
Evet.
Yani o burada karakter ortaya çıkıyor.
Çok önemli, evet.
Onun için Cenab-ı Hak ayet-i kerime gayzlarını öfke yutarlar buyuruyor.
Evet.
Tabii imamın tabii bu vasfa kavuşabilmesi için takvada çok mesafe alması lazım. Çok diyargem olması lazım. Kendi istediğini cemaati içinde isteyecek. Hatta kendinden fedakarlık göstererek isteyecek. Mesela cami imamı buyurdunuz. İmam ne yapacak? Her şeyde bir numune olacak. İcabını alacak bezi, camları kendisi silecek. Cemaatin numune olacak. En nezafetü minel iman.
Evet.
Hatta camiye girenler ayakkabılarını şöyle sağa sola savurmuşsa, tutup onların ayakkabılarını düzeltecek. Bir daha cemaat dikkat eder.
Evet.
İmam ne yapacak başka? İçtimaileşmedir cami, içtimaileşme mevkiidir. Bir kimsenin derdi, problemi varsa onu anlayacak o problem. Çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kerime sen onu simalarından tanırsın buyuruyor. Onun derdine derman olmaya çalışacak. Hiçbir şey imkan yok veremiyor. Onu kavlen meysurat teselli edecek.
Evet.
Yani sırf namaz kıldırma değil. İmam içtimaileşecek camide. Kendini cemaatten mesul görecek. Hatta cemaatin camiye gelmeyenlerden de kendisi mesul görecek. Onu irşad edecek.
Bunun için bir eğitim de herhalde gerekiyor değil mi efendim?
Tabii, yani
imamın bu
istiyor.
Kalitede, bu kıvamda
kalbi
bir…
Kalbi eğitim istiyor.
Evet.
Kalbi eğitim istiyor. Mesela öyle bir şey ki bu, Beyazıt Bistami Hazretleri'nin güzel bir misal var. Hazret bir gün insanlar arasında şu kişi velidir dendi. Beyazıt Bistami o zatı gösterin dedi. Gösterdiler. Fakat o zat kıbleye doğru tükrünü attı yere.
Evet.
Hiçbir şey söylemeden geriye döndü. Bu dedi, o zatın ham olduğuna, lakayt olduğuna, bir takım şey kaidelerini, muaşer kaidelerine, lakayt olduğuna şey yaparak geriye döndü. Şimdi Eshab-ı Kiram da böyleydi Ahmet abi. Mesela hadis alimleri eğer atını torba tutan bir ravi görmüşse ondan hadis almadı. Yine bir ravi diyor, biz diyor hadis almak için gittiğimiz zaman ilk defa ona hiçbir şey sormadan onun bir kıldığı namaza dikkat ederdik diyor.
Evet.
Namazı huşu içinde kılıyorsa ondan hadis alırdık diyor. Baktı öyle huşu içinde kılmıyor, gelişi güzel kılıyor. Hiçbir şey söylemeden geriye dönerdik diyor.
Yani ahlaki hassasiyeti, şahsiyet olgunluğu.
Evet, evet. Çok mühim bir hassasiyet.
Evet. Efendim, mürşide geçelim isterseniz. Mürşit kelimesi, yani mürşit mefhumu, mürşit müessesesi. O da yani İslam'ın böyle temel mefhumlarından birisi, irşad eden manasına, özellikle tasavvufun çok önemli mefhumlarından birisi. Mürşidi biraz, nedir mürşid?
Bir defa Ahmet abi, birincisi Cenab-ı Hakk'ın azameti karşısında tabii bir tefekkür olacak ki azametini idrak edecek.
Evet.
Onun şeyinde bir kendisinin bir hiçliğini idrak edecek. Yani abd-ı aciz olduğunu idrak edecek. Yani sofilerde baktığımız zaman mesela Halid-i Bağdadi Hazretleri aman diyor bir talebesine yavrum diyor ben diyor Allah'ın rahmetine sığınıyorum. Hiçbir amele güvenmiyorum buyuruyor. Neyine güveniyor amelin? Acaba gafletle mi kıldım? Gafletle mi ifa ettim? Yalnız Allah'ın rahmetine sığınıyorum buyuruyor. Ve kendini bir abd-ı aciz olarak ifade ediyor. Demek ki bu tasavvuf bir abd-ı acizlikle başlıyor. Yani bunun için Aziz Mahmud Hazretleri'nin mahallesine ciğer sattırıyorlar ona.
Evet.
Yunus Emre'yi başını bir eşikte tuttuktan sonra dergaha alıyorlar. Abd-ı acizlik. Cenab-ı İbadur Rahman yerden mütevazi olarak dolaşırlar buyuruyor. Eshab-ı kirama radıyallahu anh denildi. Daha başka denilmedi.
Evet.
Bir takım şeyler, sıfatlar yüklenmedi.
Allah onlardan razı olsun.
O kadar.
Razı yahut, olunca her şey oluyor.
Ya rahmetullahi aleyh dendi eğer vefat etmişse.
Evet.
Ya daha öteye gidilmedi. Hep Cenab-ı Hakk'a dua etmek suretiyle. Radiyallahu anh dua ediyorsun. Rahmetullahi aleyh vefat edene dua ediyorsun.
Daha öteye gitmekten neyi kastediyorsunuz?
Efendim bir takım makamlar vesaire şu bu tabii bu bazı taşkınlıklar oluyor. Bu muhabbetin getirdiği taşkınlıklar oluyor. Kavs-ı alem vesaire bir takım sıfatlar sayılıyor. Tabi bu sağlığında da doğru değil, vefatından sonra da doğru değil. Kanaat olarak söylüyorum ben. Sağlığında söylenirse o da bir insandır. Acaba diyebilir, bir enaniyet gelebilir. Onun için Rasûlullah Efendimiz bir tabasbusta bundan bir kimseye toprak serpin buyuruyor üzerine. Çünkü o seni yanlış yola, o tabasbus seni yanlış yola sevk edebilir. Vefat ettikten sonra onu ancak dua edersin. O dünyevi olarak manen zirvede de olsa son nefes meçhul. İşte Cenab-ı Bağlum bin Bağra'nın misalini veriyor. Onun nasıl bir gaflete düştüğünü bildiriyor. Velhasıl ona sağlığında da dua etmek, vefatında da dua etmek. Tabi radıyallahu anh vefatından sonra da ifade ediliyor.
Bu efendim isterseniz biraz bu konu üstünde yeterince bilgi sahibi olmayanlar için yani irşat makamı nasıl bir şeydir? Yani biraz o irşat makamını da açalım. Yani evet, tabii, nasıl bir şey? Tasavvufta nereye oturuyor
tabii,
bu?
Tabii irşat bir defa halle irşat olur.
Evet.
Yani yaşayacak ki öndeki mesela sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize Cenab-ı Hak 40 sene bir ahlak yaşattı. Yani müşrik halk bile ona el emin es sadık dedi. Evet. İsimli en doğru insan sensin dediler. Ebu Cehil bile bunu söyledi. Yani demek ki bir defa bir ahlak yapısı olacak. İnsanlar şahsiyete, karaktere hayrandır. Rasûlullah Efendimiz halkı Müslüman etmek için kralların kendi celbettiği gibi ordusu yoktu. Hazineleri de yoktu. Kimler vardı? Garipler, yalnızlar, kimsesizler. Bu şekilde başladı İslam. Fakat bunlar neyle bu garipler öyle bir tesavvuf ettiler ki? O şahsiyete, o karaktere hayran oldular. 40 sene Efendimiz Hüsnü haline hayran oldular. Peygamberlik gelince de Resulullah Efendimiz onu 11,5 sene onlara bir akaidi yaşattı, akaidi telkin etti. Nasıl bir kalbe gelecek bir fitneye karşı nasıl bertaraf edecek o fitne? Bunun için hakaret, alay, zulüm her türlü çileye katlandılar. 11,5 sene akaid yaşından sonra 11,5 sene namaz farz oldu. Ondan 3,5 sene sonra oruç farz oldu, zekat farz oldu. Daha arkadan hac farz oldu. Yani demek ki temelde ahlak, ahlak üzerine akaid, akaid üzerine manevi gıdalar alacak ibadet, ruhuna gıda almış olacak. Ondan sonra muaşeret, hak, hukuk vesaire, ukubat olacak. Yani Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'i 23 sene ümmetinin arasında yaşattı. Her ayet Efendimiz tarafından tefsir edildi. Ve dediği bir mükemmel insan, işte Eshab-ı Kiram nesli, yıldızlar gibidir buyuruluyor. Hepsi bir mürşid-i kâmil.
Efendim şimdi şöyle bir şey, yani peygamberlik malumlarınız mevhibe-i ilahi.
Mevhibe.
Yani Allah'ın, Allah tayin ediyor. Acaba mürşidlik de mevhibe ne kadar, kazanma ne kadar, o vasıfla donanma ne kadar? Ya buyurduğunuz şeylerin önemli bir kısmı, mesela herhangi bir Müslüman da ya da müritte de olması gereken şeyler. Ama mürşitlik ayrı bir kademe diyelim. Yani doğru mu bilmiyorum. Bir kademe. O mürşitlikte, müritlikten farklı vasıflar neler? Bir de bu mevhibe tarafı ve kazanma tarafı ne kadardır?
Şimdi bir kader kısmı var. O tarafı biz bilemiyoruz.
Evet.
O taraf bizim için mevcut. Mesela peygamber buyurdunuz. Peygamberler salih kimseler içinden seçiliyor.
Evet.
Hangi salih kişi içinden seçiliyor? O tarafı biz bilemiyoruz. Bizim ötümüzde.
Allah'ın iradesi.
Evet. Tabii bu mürşit de kademe kademedir. Nasıl diğer mesleklerde kademe kademe gider. Tabii bu mürşitlik de bir takım nefsani problemleri halledecek. En mühimi. Cenab-ı Hakk'a Resulullah Efendimiz'in izinden gidecek. Festakim kema ümürte ayeti bulunuyor. Sümmestakama buyuruyor Allah Resulü'nün izinden gidecek. Tabii bu izinden gitmek için de bunun bir bu kisbi tarafı, bir de vehbi tarafı, bir de ilahi bir takdir olacak üzerinde. Bak bu mürşitlik de bugün bir insan doktor olur. Doktorluğu hayat boyu doktordur. Mühendis mimar olur, hayat boyu mimar mühendis, fakat manevi hayat öyle değil. Geri alınıverir. Mesela Karun Allah'ın salih hukukluydu. Tevrat'ı en iyi tefsir edenlerden biriydi. Musa Aleyhisselam'ın çok yakınıydı. Mazisinde çok salih bir kimseydi. Fakat bir hikmetin bilinmiyor sebebine kalbine bir dünya hevesi girdi. Allah bullak oldu gitti. Bağlum bin Bağura, o da İsmi Azam'a masardı. Manevi derece yüksekti çok. Duaları kabuldü. O da o şekilde oldu. Velhasıl yani son nefes çok mühim. Yani son nefesten evvelki safhalar da çok mühim. Yani bu hiçbir mürşit, ben ömür boyu mürşit olacağım diye öyle bir iddiadan Cenab-ı Hakk'a sığınır. Bir abd-ı acizlik içindedir. Olur, alın, geri alın, düşür. Azledilir. Bunların hepsi vakidir.
Mürşit içinde bu haf ve reca geçerli midir efendim?
Geçerli tabii.
Evet.
Geçerli tabii. Çünkü Cenab-ı Hak vecilet kulübüyüm buyuruyor. Allah anıldığı zaman kalpler titrer buyuruyor. Ayette okuduğu imanlar artar buyuruyor. Tevekkül ve teslimi için dedi, namazlarını ikame ederler. Allah'ın verdiği rızıktan da Allah yolunda infak ederler buyuruluyor. Yani bu son nefes herkesin son nefes. Cenab-ı Hak ancak Müslüman olarak ölüm buyuruyor. Müslüman olur, Müslüman hidayetle geldin, Müslüman olur, Müslüman olarak ölürsün buyurmuyor Cenab-ı Hak.
Siz, Müslüman olarak ölün diyor.
Ölün diyor. Siz Allah'a yardım ederseniz buyuruyor.
Evet.
Bu çok dehşet. Allah'a yardım. İnsan nasıl Allah'a yardım edebilir? Yaşayacaksın, yaşatacaksın. O zaman Allah da yardım eder, ayağınızı kaydırmaz buyuruyor. Demek bu vesebit aktamena var. Devamlı ayaklarının sabit kalması için çok titiz davranmak. Nasıl bir insan bir mayın tarlasında mecbur olsa, geçmeye kalksa çok itina eder, çok dikkat eder. Aman ayağım altında bir mayın patlamasın diye. Bir müminin hayatı da o şekilde olacak.
Buradan efendim mesela mürşide de bir irşat, yani mürşidin de irşad edilmesi gibi. Mesela tabii, Kur'an'la, Resulullah Efendimiz'le.
Ruhaniyetin artması lazım. Ela bisikler tatminül kulüp buyuruluyor. Bu yaratılış, abdiyet, kulluk. Fakat Cenab-ı Hak marifetullah'ta mesafe istiyor. Orada mesafe alanlara la havfun aleyhim ve la hum yahzanun buyuruyor. Ona korkmayacaklar, üzülmeyecekler de buyuruluyor. Çok tabii zor yani. Bu kulluk imtihanı çok zor bir hadise. İstediğin seviye, istediğin zirveye çık, her an düşme ihtimalin var. Onun için hep büyükler kendine abd-i aciz demişler. Mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu anh birisi geldi, çok ona metiyede bulundu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh korktu. Derhal Cenab-ı Hak ilticada bulundu. Allah'ım dedi, sen beni benden daha iyi bilirsin dedi. Sen beni benden daha iyi bilirsin dedi. Ben de kendimi onlardan daha iyi bilirim buyurdu. Allah'ım beni onların zannettiğinden daha hayırlı eyle. Onların bilmediği hatalarımı mağfiret eyle. Söyledikleri sözler sebebiyle de beni hesaba çekme niyazında bulundu.
Allahu ekber.
Ya ne kadar bir
nasıl
incelik,
bir hassasiyet.
Nasıl bir hassasiyet? Nasıl bir endişe içinde?
Endişe.
Kim bu endişeyi şey yapan? İkiden biri olan. Evet. Ayet-i kerimedeki.
Peygamberimizin en yakın, belki en ideal Müslüman değil mi?
Kalbimde ne varsa Ebubekir'in kalbini ilka ettim buyuruyor. Onu imamete geçiriyor rahatsızken.
Evet.
İşte Hazreti Ebubekir Efendimiz'in hali böyle. Kim o zaman Ahmet abi kendine güvenebilir? Mesela bir misal, uzuyor mu sohbetimiz?
Estağfurullah. Yani bunları açın efendim.
Mesela,
yani
mesela
asıl ihtiyacımız
Hazreti bunlar. Yunus Aleyhisselam 40 gün tebliğ edecekti. 37. gün baktı 100 bin kişiden 2 kişi hidayet buldu. 100 bin kişiden. Üzüldü çok.
Yani söylüyorum söylüyorum.
Olmuyor.
Kimse anlamıyor gibi.
Bir teessürle ayrıldı.
Evet.
Tabii 3 gün daha kalacaktı. Uzun hadise, denize atıldı. Balığın karnında kaldı. Şimdi Cenab-ı Hak buyuruyor ki ayette, eğer istiğfar etmeseydi, zikretmeseydi, onu kıyamete kadar balığın karnında bırakırdık. Kalem suresinde ise, eğer nimetimiz yetişmeseydi, yani onu affetme nimetimiz,
evet,
zikrini ve istiğfarını kabul etmemiz, çünkü Cenab-ı Hak dilerse kabul eder, dilerse kabul etmez. Onu kurak bir yere atardık Cenab-ı Hak buyuruyor, bir peygambere. Bir peygambere böyle bir ihtar geldiğine göre, bir insan, peygamber dışındaki bir insan nasıl kendine güvenebilir? Onun için hep büyüklerin şeyi abd-i acizlik.
Evet.
Efendimiz dahi hiç bana ben demedi. Sadece Huneyn'de Müslümanlar dağıldığı zaman asker onu toplamak için kendi vasıflarını bildiriyordu. Allah'ın Resulü olduğunu, vasıflarını bildiriyordu. Her vasıf bildiğinden sonra la fahre buyuruyordu. Övme yok buyuruyordu. La fahre buyururdu.
Yani onun vasıflar için, var ama övünmek için değil.
Değil.
Evet.
Demek ki bir kul da Cenab-ı Hak ona ne kadar bir nimet ihsan etmişse, kendi içinden gönlüne la fahre, ben bunu yaptım diye övünmeyecek. Ya Rabbi senin lütfundur, senin ikramındır. Bir teşekkür halinde olacak Cenab-ı Hak.
Bu efendim, işte biraz önce bahsettiğiniz Kutbül Aktab, ne bileyim, Gavs-ı Azam vesaire gibi sıfatlar izafe ediliyor. Yani tasavvufi yolların önderi kabul edilen insanlara. Yani niye tekabül ediyor? Efendim niye böyle bir tanımlama oluyor? Yani bunlar gerekli mi? Mesela şöyle, o şahsın şeyini artırıyor
şöyle,
mu?
Şöyle bir misal vereyim. Bir anne çocuğunu çok düşkünse çocuğunu devam metheder. Yani haddini aşar methetmekte.
Evet.
Çok seviyor muhabbet. Bu da muhabbette olan bir taşkınlığın getirdiği bir neticedir. Bu hiçbir zaman doğru değildir. Yani bugün Eshab-ı Kiram'ı anarken ve radıyallahu anh diyoruz, o kadar. Çünkü daima Evliyaullah da bu iltifatlardan korkmuşlardır. Hac-ı Rical demişlerdir bu iltifatlara. Çünkü ancak keramet, o da Cenab-ı Hak dilemişse verir. Bu keramet de kendini göstermek için yapılırsa bir felaket olur. Yani bir mevlid karşısında bir şok tesiri olarak bu keramet olur. Fakat kerametten de Evliyaullah daima kaçmışlardır. Esas kerametin فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ ayet olduğunu bildirmişlerdir. Keramet de gibi, bugün kerameti olur, bavulun bir bavrada olduğu gibi yarın biter. Yarın uçurumdan aşağı düşer.
Otomatik değil kerame.
Değil, değil.
Ya ben göstereyim,
yok,
gelmeyebilir.
Yani bir değişik bir hal gösterme eğitimi değil.
Tasavvuf, evet.
Cenab-ı Hak verebilir. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh da Ya Sari'ye cebel cebel buyurdu. Yani onu bir dağa doğru istikametle. Fakat Hazreti
Komutana hitap.
Komutana hitap. Fakat Hazreti Ebubekir radıyallahu anh da ise bir zahire intikal eden fazla bir keramet görmüyoruz. Onun en büyük kerameti Festekim Kema Ümirte. Yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir numunesi olabilmenin gayreti. Ve bu çok hassas nokta. Yani burada tabii ne oluyor? Muhabbet haddi layıkını aşıyor.
Evet.
Haddi layıkını aştıktan sonra ona bir takım sıfatlar izafe ediliyor. Bu doğru değil. Bu yok bu.
Genelde müritlerden geliyor efendim.
Müritlerden geliyor.
Peki şunu mürşidin müridana ya böyle şeyler söylemeyin.
Telkin
kullanmayın.
Etmesi lazım. Telkin etmesi lazım.
Evet.
Bu şeylerin yasak olduğunu telkin etmesi lazım. Çünkü Efendimiz yani üzerine toprak saçın buyuruyor.
Evet.
Yani ne kadar bu o kişiye o kadar bir zarar verecek bir hadis ki Efendimiz toprak serpin buyuruyor üzerine.
Sizi yüzünüze karşı övenlere.
Övenlere. Evet. Çünkü ne olacak sende? Kendisine bir güç gelmiş olacak. Yani bu haddi layıkından öteye taşırmamak lazım. İnsan evet, babasını çok sever, annesini çok sever.
Evet.
Hocasını da çok sever, müşrini de çok sever. Bak hepsini haddi layıkında bırakmak lazım. Dua etmek lazım. Onu en büyük yapacak alaka, iltifat, duadır onu yapılacak.
Efendim burada bir de şu oluyor. Yani diyelim ki bu sahih yollar var. Yani tasavvufta da sahih yollar var. Bir de işte uydurma yollar da oluyor. Onlar da bu yani mürşitlik makamının kötüye kullanılması diyebileceğimiz şeyler yapıyorlar. Yani insanlar saygı duyduğu için, işte hürmet ettiği için bu defa onun istismarı gibi bir şey ortaya çıkıyor. Burada belki müridin de dikkat etmesi gereken bir şeyden söz edilebilir mi yani?
Çok. Bir kendisine yapılan bu iltifatları bir hakikat payı olduğunu vehmine girer. Ve bu kendisi için büyük bir zarar getirir. Yani onun için çok titiz olması lazım. Mesela Ebu Bekir radıyallahu anh halife seçildi. Minber için en hayırlınız ben değilim dedi. O şekilde başladı. Bir abdacit başladı. Ben dedi yanılırsam dedi beni siz ikaz edin dedi. İrşad edin dedi. Bunu diyen Ebu Bekir Efendimiz. Hazreti Ömer radıyallahu anh da aynı şekilde. O da o şekilde ben dedi yanılırsam beni ikaz edin dedi. Bir rivayette bir bedevi kalktı, kılıcını çıkardı. Yani yeni bir süre, biraz kabaca hareket tabii. Şöyle kılıcını salladı, çevirdi. Ömer hiç merak etme dedi. Rahat ol dedi. Sen dedi eğer yamulursan dedi, seni biz bu kılıcı doğrulturuz dedi. Ömer radıyallahu anh dua etti. Allah razı olsun dedi. Sizlerden Allah bana irşad diye bir cemaat verdi. Şimdi bu durumlarda bir müridin böyle iltifatları doğru mu? Bir mürşidin de bu iltifatları kabul etmesi doğru mu? Ölçü.
Evet.
Bunlar maalesef, bunlar muhabbetin getirdiği taşkınlıklar oluyor.
Bir de şu,
bu da mürşid de eğer buna meylederse, onun da feyzi, ruhaniyeti olmuyor, kalkmış oluyor.
Bir de efendim böyle hani kutsama diyebileceğimiz mesela, şeyh kutsal birisi midir? Mürşit kutsal birisi midir?
Öyle şey olur mu? Yani ruhbanlık yok İslam'da.
Evet.
Ruhbanlık yok. Bir Toyn bin hadisi var. Bilmiyorum anlattım geçen derslerde.
Hatırlayamadım efendim.
Ben Necip Fazıl'dan dinlemiştim. Evet. Bizzat kendisinden dinledim.
Evet.
Toyn bin malum İngiliz sosyolog. Kahire'ye gider. Kahire'de bir dilenci görür. Necip Fazıl tabiriyle dilencinin de diyor başında diyor pislikten de sinekler uçuyordu diyor. Evet. Toyn bir yaklaşır şeye, dilenciye. Dilenciye der ki, ben sana para versem ne yaparsın der. Dilenci der ki, dua ederim beyim der. Beni sevindirdin çünkü der. Ben de seni dua ederim der. Peki der, senin duanı Allah kabul eder mi der. Beyim der, ben dua ederim, gerisine karışmam der. O dilerse kabul eder, dilerse kabul etmez der. Toyn bir diyor ki, bir diyor, dinin de en alt kademesindeki bir dilenci bile diyor, Allah dilerse kabul eder, dilerse kabul eder. Bizim papazlar ise, Katolik papazları ise, kendi gibi insanı günahını çıkartıyor.
Evet.
Onun için İslam'da ruhbanlık yok. Herkes acizdir. Öndeki de acizdir. Arkadaki de acizdir.
Evet.
En başta bir kul aziyetini bilecek. Cenab-ı Hak iltica edecek.
Bir de
benim ibadetim kabul oldu diye de bir şey yok. Namazım kabul oldu. Yok. Orada Cenab-ı Hak iltica edecek. Her halinde iltica edecek. Onun için yani mürşitler de gökten inen fevkalade insanlar değil. Onlar da beşerdir. Onlar da kusurdan, noksandan müstani değildir, münezzeh değildir. Onların bir farkı hemen onlar istiğfar ederler.
Bir de şöyle bir şey zaman zaman efendim düşünmüşümdür. Bağışlayın. Mürşitler Allah'ın azametini en iyi bilen insanlardır. Dolayısıyla kendi acziyetini de.
Tabii.
Değil mi efendim? Tabii. Yani?
Evet. Efendim hatta Şehzade'nin Gülistan'ında var. Bir kişi Yakup Aleyhisselam'a gelir. El kalbi münevver kişi der. Yüce Peygamber der. Yusuf'un gömleğinin kokusunu ta Mısır'dan duydun der. Fakat der yanı başında kuyuya atılırken görmedin der. Yakup Aleyhisselam da cevap der ki, bizim bu usta nail olduğumuz ilahi nasip çakan şimşekler gibidir. Gerçekten bizler bazen ayağın olur, ta öteler gözükür şimşek çaktığı zaman. An gelir, önümüzdeki bir çukuru göremeyiz.
Çünkü lütfu ilahi.
Bu kadar. Onun en mühimi, Peygamberimizin dahi bir gün kendine bir sual sorunca, yarın gel cevabını vereyim dedi. Yarın gel dedi, cevabını vereyim. 15 gün sonra şey geldi. İnşallah demedin. Ayet-i kerimede Allah'ın dilemesi olmadan. inşallah demeden hiçbir şey için muhakkak yapacağım deme buyuruyor. Kehf suresi 23. 24. ayette. Yani bu farikanı hakkında bile geçerli olduğuna göre demek ki sahir kulların durumunu buradan kıyas etmek lazım.
Bir de belki bununla bağlantılı efendim, mürşitlerin gayba tasarrufu, gaybı bilmesi konuları çok sorulur. Bazen itham edilir. Yani gaybı Allah'tan başkası bilmez. Mürşitlerin bilmesi iddiası tasavvufa yüklenen bir yük gibi. Oradaki çerçeve nedir efendim? Neyi efendim, bilir, neyi bilmez?
La gaybı illallah. Gaybı Allah. Fakat gaybı. Dilediğine de bildirir.
Evet.
Dilediğini bildirir. Mesela asr-ı saadette yaşanan çok mühim bir hadise var. O bize bir düstur olmalı. Sahabenin meşhur abidlerinden Osman bin Maz'ın radıyallahu anh Medine'de Ümmül Ala isminde bir kadının evinde vefat eder. Bu kadın ey Osman bin Maz der. Şahit ederim ki der şu anda sen Allah-u Teala sana ikram etmedi, sen cennetliksin der. Resulullah Efendimiz duyar bunu. Sen nereden biliyorsun der. Onun cennetlik olduğunu sen nereden biliyorsun der. Ben bile der, başımdan neler geçecek bilmiyorum der. Ben senin yerinde olsaydım, derdim ki inşallah Rabbim ona inşallah ikram ediyordur. Velhasıl hep Cenab-ı Hak izafe ederek temennide bulunmak lazım, duada bulunmak lazım.
Evet.
Bu da çok mühim bir keyfiyet.
Evet.
Mesela bir şu var Ahmet abi, şu müstesnadır. Şimdi bazı insanın his kabiliyel vuku vardır. Bu da ayrı bir hadisedir. Mesela bizim bir talebimiz
var. Yani vakı olmasından önce
evet.
Hissetmesi.
Evet. Mesela bizim bir talebimiz vardı. Aşağı 15 sene evvel. Bu çocuk tıpta okuyordu. Bizim Ihlamurkuyu yurdunda kalıyordu. Bir gün geldi, ben dedi Mekke'ye gidiyorum dedi. Niye gidiyorsun Mekke'ye dedim. Bu sene de Mehdi çıkacak dedi. Nereden biliyorsun Mehdi'nin çıkacağını dedim. Ben bir şey düşünüyorum, tak karşıma çıkıyor dedi. Rüya görüyorum, karşıma çıkıyor dedi. Şu oluyor, karşıma çıkıyorum dedi. Muhakkak bu sene de şey çıkacak dedi, Mehdi çıkacak dedi. Oğlum dedim. Yani Mehdi çıkarsa dedim, buradan 3 saatlik yol dedim uçakla. Sen gidip Mekke'de iştirak edersin dedim. Sen de bir takvana bak dedim. Takvana dikkat et dedim. Bir an evvel de hayata gir, fakülteni bitir dedim. Meczubumsu bir çocuktu, oraya geleceğim. Baktım, sordum, gitmiş Mekke'ye gitmiş. Haçtan sonra döndü. Ne yaptın, ne oldu, çıktın Mehdi dedim. Yok, çıkmadı dedim. Yine buna benzer bir hadise var. Bu Endülüs'te oluyor. Aşiretler zamanında Endülüs'te, İspanya'da. Diyorlar padişaha, bir kişi geliyor, gaybden haber veriyor. Gelsin diyor, bir göreyim kendisini. Adam geliyor, adamı sen de gaybden haber veriyormuşsun. Evet efendim, haber veriyorum diyor. Bahçede oturuyorlar. Hasırın altından 3 taş alıyor. Elimde kaç taş var diyor. Efendim 3 taş var diyor. Allah Allah diyor. Bir daha 5 taş alıyor. Şimdi kaç taş vardı? 5 taş efendim. Tekrar alıyor, 7 taş alıyor. Şimdi kaç taş vardı? 7 taş alıyor. Şöyle bir torba eline taş alıyor hastana. Şimdi kaç taş elimde var diyor. Efendim siz de bilmiyorsunuz, ben de bilmiyorum diyor. Bazen zihni transferler de oluyor.
Yani bu, onun zihnini okuyor.
Bu zihnini okuyor. Bunları evet. Bazı insanlarda böyle istidatlar var.
Evet.
Mesela yine bizim bir talebimiz vardı. 2,5 ayda hafız oldu. Fakat son cüzü bitiremedi. Orada tıkandı hafıza. Çok sonra bitirdi. Yani bir takım ayrı tecelliler oluyor. Tabii bunlar kaideyi bozmaz.
Ama mesela mürşitlik kalitesi, efendim, mesela gaybı bilmesi veya keramet göstermesiyle bağlı değil.
Hiç bağlı, hiç alakası yok. Evet. Neyle alakalı? Festekim kema ümürt ayetiyle alakalı.
Evet.
İstikamet üzere olabilmek. Tabii bu esasında birçok şeyler de gönül işi yani. Cenab-ı Hak yakınlığı işi. Yine bir rivayette Hazreti Ali radıyallahu anh bir kişi geliyor. Ya Ali diyor, çok diyor ben bir çare durumdayım diyor. Bana bir şeyler ver diyor. Hazreti Ali de onu verecek bir şey yok. Çaresiz kalıyor. Eline şöyle kum alıyor, kumu okuyor. Aç elini diyor. Garip açıyor, altın zerdeli dökülmeye başlıyor. Adam seviniyor. Ali diyor, senden Allah razı. Bundan sonra ben hiç fakirlik çekmeyeceğim diyor. Zengin olacağım, şöyle olacağım, böyle olacağım diyor. Ne olur şu okudun bana şey söyle ayeti, ben de okuyayım diyor. Adam gel geç diyor, bu senin işin değil diyor. Yok yok Ali diyor, ben diyor bırakmam, mümakası. Fatiha'yı okudum diyor. Adam hevesle alıyor bir kum şeyini, okuyor Fatiha'yı, üflüyor. Şöyle elini açıyor, yine kum taneleri dökülüyor. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, ya Ali diyor sen okudun, altın oldu. Ben okudum, bir şey değişmedi. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor, bu diyor ağız ve kalp farkıdır. Böyle bir ehlullah'ta bir takım kerametlerde bu olur. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Asaf'ın Belkıs'ın tahtını getirmesi gibi.
Evet.
Kerametler olabilir şeydir. Fakat tabii bu kerametlerde hassas olan noktada Cüneyt Bağdadi Hazretleri, sen diyor postun üzerinde havada uçarken görsen o kişiyi, şeriata bir noksanlığı var mı yok mu? Takva üzere mi değil mi? Eğer öyleyse keramettir, değilse istidraçtır. Yani Hint fakirinin yaptığı gibi kendisini konsantre etmesi. Konsantre ederek bir takım harikulade hallerin olması gibi.
Yani dışarıdan bakan insan
keramet zanneder.
Yani onun şeriata bağlı olup olmadığına bakacak.
Tabii. Evet. Ölçü o.
Evet.
Ölçü o.
Yani bir fevkaladelik gösteriyor olması yani şey bir kıstas değil, değil yani.
Onu Hint fakirleri de gösteriyor.
Evet.
Tuğlayı üst üste koyuyor. Normal vuruş yapsa parmakları kırılır. Bütün vücudun gücünü parmağın ucuna konsantre ediyor. Öyle tuğlayı vurduğu zaman tuğlalar kırılmış oluyor. Bu Hint fakirlerinin olan hadise budur. İstidraçtır. Bu istidraçta bir manevi tekamül yoktur. Ruhun bir konsantrasyonudur.
Efendim teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz.
Hakikaten çok değerli ölçülerden bahsettiniz. Onların altını çizdiniz. Çok istifade ettik. Allah razı olsun.
Estağfurullah.
Devam edelim inşallah.
İnşallah efendim.
Daha soracağımız şeyler var. Mesela mürşitler ahirette insanların elinden tutup onları kurtarabilir mi gibi bir soru üzerine mesela görüşlerinizi alacağız. Allah razı olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile sohbetimizin 6. bölümü tamamlanmış olmaktadır. Aşamada inşallah sohbetimizin 7. ve son bölümüyle birlikte olacağız. Hayırlı geceler diliyoruz efendim.
Erkam Radyo'da yayın danışmanımız Ahmet Taş Getiren Bey'in muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile yapmış olduğu mülakatın 6. bölümünü dinledik.